Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüşünden başlayabiliriz. İki hafta geride kaldı. Neler söyleyebilirsiniz Yavuz Bey Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşü konusunda?
İkinci hafta geride kaldı CHP'nin adalet yürüyüşünde. Ankara'dan başlatmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci hafta yani 15. gün tamamlandı. Artık İstanbul'a yaklaşıyor, yüzeyini geçti. Ve İstanbul'a yaklaştıkça hem katılımın arttığını hem de tansiyonun arttığını görüyoruz karşılıklı olarak. CHP ısrarla bunun bir adalet yürüyüşü olduğunu söylüyor. Ve parti andeni ve herhangi bir parti işareti taşımadan bu yürüyüşün devam etmesine özel gayret sarf ediyor. Ama tabii bir takım gerilimlerin olduğunu da söylemek lazım. Özellikle Düzce'de CHP'li heyetin kalacağı noktaya bir kamyondan tezek döküldü gece kamp alanına. O büyük infial yarattı. Tezeyi kim döktü, bir talimat mı verdi, bunun üzerinde yorumlar yapıldı. Sonra o kamyon yakalandı. Kamyon şu gözaltına alındı yanında iki kişiyle birlikte. O kamyonun sahibinin belediyeye iş yaptığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Belediye başkanı suçlandı ve daha sonra o kamp alanından hareket etti.
Ki Adalet ve Kalkınma Partili öyle mi belediye?
Adalet ve Kalkınma Partili belediye, Düzce Belediyesi'ne iş yaptığı iddiası iddia edildi. 3 bin lira ceza kesildi kamyona çeşitli nedenlerle. Bir de sadece daha suç duyurusunda bulunuldu. Ama CHP'liler de takip edeceklerini söylediler. Yolda yine bir takım işte RBA işaretli protestolar da oluyor CHP kortejine yönelik olarak. Ama aldıkları bir karar var. Bütün o protestoları sadece alkışlarla karşılamak üzere. Ve bu şekilde gerilim çok fazla büyümeden devam etti. Düzce'yi geçtiler. İstanbul'a yaklaştıkça dediğim gibi katılım artıyor. Ancak Türkiye'de inanılmaz bir sıcak hava dalgası da söz konusu. Bu yürüyüşü güçleştiriyor. Ve önümüzdeki günlerin en önemli tartışması da HDP'lilerin bu yürüyüşe katılıp katılmamalarıyla ilgili. HDP'liler de ellerinde bayrak ya da amblem olmadan bu yürüyüşe destek verme kararı aldılar İstanbul'a yaklaştığında kortej. Özellikle Kürt siyasetinin önemli simge isimlerinden Ahmet Türk bir açıklama yaptı. CHP'nin dokunulmazlıklar kaldırılırken izlediği politikanın doğru olmadığını, HDP'li milletvekilleri cezaevine girdiğinde tepki göstermemesinin de eleştirilebileceğini, ancak geçmişe takılıp kalınmaması gerektiğini, adalet yürüyüşünün önemli olduğunu söyleyerek Temmuz'un başında kendisinin de Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyeceğini söyledi. Onun yanında başka Kürt siyasetçiler de oteje katılacaklar. Öyle görünüyor. Ve İstanbul'a yaklaşırken HDP'nin de desteğini iyice görmek mümkün olacak.
Bu sözlerinizden sanki HDP'nin bir parti kararı değil de tek tek milletvekillerinin ya da yöneticilerinin açıklamaları gibi konuşuyorsunuz. Yani bir parti kararı yok mu HDP'nin katılacağız veya katılmayacağız şeklinde?
Parti kararı da var. Bu yürüyüşü destekliyorlar. CHP'yi eleştiriyorlar geçmişteki politikalarından dolayı. Ama bu yürüyüşün önemli bir stratejik hamle olduğunu söylüyorlar. Ve parti olarak da aslında yürüyüşü destekliyorlar. Buraya HDP bayrakları ve simgeleriyle katılmaları söz konusu olmayacak. Sadece şahsi olarak siyasetçiler ve kurumsal olarak HDP'yi temsil eden bir takım siyasetçilerin katılması söz konusu. Ahmet Türk'ün katılmasını özel olarak söyledim. Çünkü Türk siyasetinde önemli bir isim. Onun dışında HDP'de önde gelen bir takım isimlerin de ellerinde adalet pankartlarıyla bu yürüyüşe katılmaları bekleniyor. Ama CHP'lileri tabii bu tedirgin ediyor. Çünkü özellikle AK Parti'de, AK Parti'yi destekleyen gazetelerde, televizyonlarda CHP'nin FETÖ'nün talimatıyla bu işi yaptığına ilişkin yorumlar çok sıklaşmaya başladı. Ayrıca FETÖ ile birlikte PKK'yı da desteklemek için böyle bir yürüyüşe kalkıştığı iddiası da var. Hatırlayacaksınız, daha önce dokunulmazlıklar kalkarken CHP anayasaya aykırı olduğu halde dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğini destekleyeceğini söylemişti. Bundan da, burada da neden? Aslında CHP ile HDP'yi yan yana gösteren AK Parti'ye bir karşı tavırdı. Benzer bir durumun, benzer bir eleştirinin, benzer bir negatif kampanyanın AK Parti tarafından yapılacağından endişe duyduğunu anlıyoruz CHP'nin. Ve bu nedenle bir tereddüt de söz konusu. Ama Kılıçdaroğlu son yaptığı açıklamada, özellikle Edirne'ye kadar uzayacak mı uzamayacak mı tartışması da vardı, Maltepe'de bu meselenin biteceğini, büyük bir miting yapacaklarını, yolda adaletten şikayetçi olan herkesin bunu HDP'ye de dahil kendilerine katılabileceğini söyledi. Ve bu meselede sanki elde simge bayrak olmadan HDP ile birlikte yürüyerek aşılacak gibi bir görüntü var. Çünkü bütün tartışma bunun üzerindeydi. HDP destekleyecek mi? Desteklerse nerede destekleyecek? Bu yürüyüş Edirne'ye gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bütün bu filolukları şu anda ortadan kalktığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu nezdinde yapılan açıklamalardan. Bir nokta daha önemli belki. O da son yaptığı açıklama. Hala bu kontrollü darbe fikrinizin arkasında mısınız diye Habertürk Televizyonu'nda canlı bir söyleşiye katıldı. Orada soruldu bu soru. Evet, arkasındayız dedi. Çünkü bilmiyordu darbe. Buna ilişkin bir takım emareler vardı. Önlenemedi ve bundan yararlanıldı. 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edilerek yararlanıldı. Halbuki biz mecliste her türlü önlem alması için AK Parti'ye destek vaadinde bulunmuştuk. Ama onlar başka bir yol seçtiler ve Türkiye'de baskıyı arttırdılar ifadesini kullandı.
Yavuz Bey, biraz önce İstanbul'a yaklaştıkça gerilim de yükseliyor dediniz. Türkiye'deki beklenti nedir veya konuşulanlar nedir? İstanbul'a yaklaşırken girişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kortejinde gerilim daha nasıl artabilir?
Yayınların, özellikle hükümetin yakın medyada yayınların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin, hükümet üyelerinin sözlerinin, ki birisi belki hatırlatmakta fayda var, biz bu yolları teröristler kullansın diye, yürüsün diye yapmadık. Gümrük Bakanı'nın açıklaması, son açıklaması, bu da çok büyük bir infial yarattı. Yani bir terörist benzetmesi, terörist suçlaması söz konusu. FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün emelleri doğrultusunda hareket ediyor Kılıçdaroğlu söylemi söz konusu. Ve işte Memur Sen'in bir açıklaması var, son belki akla gelebilecek açıklamalardan birisi. Sabrımızı taşırmasınlar, bütün üyelerimizi tatilden çağırırız, onları Maltepe'de karşılarız biçiminde. Bahçeli'nin bir açıklaması var. Karşıdan bir yürüyüşe geçerlerse karşılaşma nerede olacak ve nasıl sonuçlar doğuracak diye. Bir takım tehditvari açıklamalar da var. Bunun tansiyonu arttırdığını görüyoruz. İkincisi, CHP İstanbul'a geldiğinde, kortej İstanbul'a geldiğinde yaklaştıkça sayı artıyor. 10 bin civarında, 15 bin civarında, 20 bin civarında bir yürüyüşçüden bahsediyoruz bu sıcak havada. 35-40 derece, yani sıcak derece böyle değil. Çok ciddi bir sıcak var. Bu havada 40 derece sıcakta yürüyen 15-20 bin kişinin İstanbul'a yaklaştıkça sayıların daha da artması zaten bir beklenti. Ama ne kadar olacak? Maltepe'deki bu miting 1 milyon kişiyle mi yapılacak? 1,5 milyon kişiyle mi yapılacak? Bu mitinge siyasi otoritenin, iktidarın yaklaşımı nasıl olacak? Orada güvenlik nasıl sağlanacak? Bütün bunlara ilişkin bir takım tereddütler var. O nedenle tansiyonun arttığını görüyoruz. Ve tabii yurt dışından da çok dikkat çekiyor. Türkiye'de gazeteler ve televizyonlar buna kayıtsız kalmıyorlar. İktidarın bundan, AK Parti'nin özellikle, çok hoşnut olmadığını da söylemek lazım.
Bir de Almanya krizi tekrar ortaya çıkmış oldu. Tekrar diyorum çünkü bir süredir bu ülkeyle kriz her zaman var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, yurt dışından çok yakın takip ediyor. Türkiye'deki hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gazetecilerin cezaevinde bulunması Avrupa ülkeleri tarafından sıkça eleştiriliyor. Referandum döneminde Türkiye Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerde kriz zirve yapmıştı. Sonra bir durulma noktasına doğru geldi. Almanya özünde ise İncirlik meselesi yüzünden Alman parlamenterler İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek istemişlerdi. Bu da Türkiye'ye izin vermedi. Bazen bir iddiaya göre bir seçici oldu ve bir takım milletvekillerinin gelmesine izin vermedi. Ve kriz orada da biraz tansiyon yükselirken Almanya askerlerini çekme kararı verdi. Krizi de çok fazla derinleştirmedi. İlişkiler devam edecek dedi. Hatta eşyalarını topluyorlar Alman askerleri İncirlik'te. Şimdi bir krizin adı yine aslında referandum öncesine benzer bir durum söz konusu. Orada Cumhurbaşkanı yapacağı konuşma Türk vatandaşlarıyla, Türkiye vatandaşlarla buluşmasına ilişkin tartışma. G20 zirvesi için Hamburg'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o G20 zirvesine katıldıktan sonra oradaki Türk vatandaşlarıyla, Türkiye kökenli vatandaşlarla buluşma talebi söz konusu. Salon organizasyonu yapılmak istendi birkaç defa. Birkaç salona yapılan başvuruda çeşitli gerekçelerle bunlar reddedildi. İşte burada bir kıvılcımını gördük. Sonra bu krizin biraz alev aldığını anlıyoruz. Çünkü arda arda yapılan açıklamalar var. Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki Türk kökenlerle bir araya gelmesini istemiyor. İstemediğini de siyasi olarak resmen açıkladı. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Sosyal Demokratların açıklaması var. Farklı siyasi partilerden açıklamalar var. Bunların bu buluşmanın Almanya'daki iç barışa katkı sağlamayacağı, hatta buna zarar vereceği ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'den de sert tepki var. İbrahim Kalın açıklama yaptı. Bize demokrasi dersi verenler orada ifade özgürlüğünün önüne geçiyorlar diye. Ama öyle görünüyor ki referandum öncesinde de benzer durumlar söz konusuydu. Özellikle AK Partili milletvekillerinin ya da siyasetçilerin orada miting yapmalarına veya kapalı salon toplantısı yapmalarına izin verilmemişti. Hollanda'da kriz biliyorsunuz artık bakanın sınır dışı edilmesiyle sonuçlanmıştı. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada Türk kökenlerle, Türk kökenli vatandaşlar, Alman vatandaşlarıyla buluşmasının engelleneceği anlaşılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin hükümete böyle bir yetki verdiğine ilişkin resmi açıklama da söz konusu. Yani Almanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki Türklerle buluşmasını istemiyor. Türkiye buna sert tepki gösteriyor. Bunun sonucu ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gitmekten vazgeçer mi? Pek öyle görünmüyor. Gider ve büyük ihtimalle orada tepkisini ortaya koyar. Ama Almanya ile yaşanan krize yeni bir halka eklendi diyebiliriz. Bu ciddi de bir halka. Çünkü Erdoğan gittiği her ülkede orada yaşayan Türklerle, Türk kökenlerle bir araya geliyor. Ki ben de bir bölümüne katılmıştım. Eskiden Abdullah Gül de gittiğinde aynı uygulamayı yapardı. Orada sorunları dinleniyor. Varsa bir takım talepleri alınıyor. Ona göre girişimlerde bulunuyor. Bu toplantının ertelendiğini veya engellendiğini, engelleneceğini Alman makamlarının yaptığı açıklamadan anlıyoruz. Elbette bu da Türkiye-Almanya ilişkilerinde zaten var olan, işte FETÖ'den arananların aranmalara iltica hakkı tanınması, PKK ile ilgili dosyaları Almanya'nın kayıtsız kaldığına ilişkin Türkiye'nin şikayetleri, işte Türkiye'de Alman gazetecinin cezaevinde olması, Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları Almanya'nın ve benzeri bir takım tartışmalara yeni bir boyut kazandırmış olacak. Yani gerilimin arttığını görüyoruz ama kontrollü olduğunu da söyleyelim. Referandum öncesinde hem Cumhurbaşkanı hem diğer yetkililerin yaptığı açıklamalar çok sertti. Burada biraz daha kontrollü, biraz daha dilin daha aşağıda tutulduğu, daha böyle tansiyonun yükseltilmekten imtina edildiği bir durumda söz konusu. Göreceğiz önümüzdeki günlerde bu zirvede ne olacak.
Türkiye'nin gündeminde bir de Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi Afrin'e düzenlenen bombalama söz konusu oldu. Ve karşılıklı Türk Silahlı Kuvvetleri oradan taciz ateşi açılıyor diyor. Bu konudaki gelişmeler neler?
Bu çok kritik bir durum. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile birlikte hareket etmesine zaten karşı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyaretinde Trump'la ortak basın toplantısında eğer bize oradan herhangi bir şekilde taciz gelirse kimseye sormadan biz orada operasyon düzenleriz demişti. Şimdi gelinen noktada Rakka'da operasyonun bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Amerikalılar zaruretten biz PYD ile işbirliği yapıyoruz gibi açıklamalar yapsa da, onlara verdiğimiz silahlara ilişkin dokümanları Türkiye'de paylaşıyoruz dese de Türkiye bu konuda son derece hassas ve kızgın. Afrin'den Türkiye'ye yönelik bir takım taciz ateşleri olduğu iddiası söz konusu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama bu. Ve sonrasında da karşılık verildiğine ilişkin bir değerlendirme var. Ancak son bir aydır, bir buçuk aydır Afrin'e yönelik bir operasyon beklentisinin arttığını da görüyoruz. Kulislerde bunun bütün planının yapıldığına ilişkin bilgiler de var. Oradaki Suriyeli kuvvetler daha önce Elbaba yönelik operasyonda Türk askerleriyle birlikte hareket eden güçlerin bu operasyona katılacağına ilişkin bilgiler de söz konusu. Türkiye özellikle PKK'ya katılımda Afrin'in önemli bir rol oynadığını iddia ediyor. Yani bir kiliste son bir buçuk ayda hızlı birliklerle bir hazırlık söz konusu. Gözle görülebilen. Bu hazırlığın önümüzdeki dönemde Afrin'e bir operasyon olarak devam edebileceğine ilişkin beklenti var. Tam bu beklentiler konuşulurken, kulislerde bunlar tartışılırken Afrin'den Türkiye'ye taciz ateşi yapıldığı iddiası ve buna ilişkin karşılık verildiğine ilişkin bir bilgi, bir açıklama da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. Yani bölgede gerilim olduğunu görüyoruz. PYD'nin de bir açıklaması var. Eğer bir operasyon düzenlenirse biz de karşılık vereceğiz diye Afrin'e yönelik olarak. İşin içinde Amerika var, işin içinde Rusya var. O bölgede hem Amerikalı askerler var, hem Rus askerler var. Zaten Suriye içinden çıkılmaz bir haldeyken bu da kafaları karıştıran bir durum ve hani tehlikeli noktalardan birisi haline geliyor. önümüzdeki dönemde. Muhalefetten dikkatli ol uyarısı var hükümete, CHP kanından özellikle. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bunların kabul edilemeyeceğini ve Türkiye'nin bu konuda elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söylüyor. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi Suriye politikalarına tam destek veriyor Milliyetçi Hareket Partisi, AK Partisi.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.